Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle sevincimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her defasında olduğu gibi bizimle misafir olan bir konuğumuz var. O da Mehmet Kemiksiz. Hoş geldin.
Hoş
Mehmet
bulduk. Bey. Çok teşekkür ederim.
Mehmet Kemiksiz şu anda bizim diyelim ki dini hayatımızın estetik tarafının en güzel yorumcu ve temsilcilerinden birisi.
Estağfurullah.
Maşallah dünden bugüne de müthiş bir şekilde terakki grafiği giderek yükseliyor. Esasında sizinle sohbeti ben İslam'ın estetik tarafını gündeme getirmek istiyorum. İslam dininin gülümseyen yüzü, efendim topluma takdimde estetik unsurun önemiyle ilgili sizin çok ciddi çalışmalarınız var.
Evet.
Mesela Ender'in usulü teravihi siz ihya ettiniz. Geçenlerde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bir miracı yapıldı. Bayıldım ben mesela. Yani artık bizim bu ecdadımızın İslam'ın gülümseyen yüzünü topluma takdim etmedeki kullandığı argümanların yeniden diriltilmesinde siz de önemli bir köşe taşısınız. O yüzden ciddi bir şekilde bir ekip de kurdunuz maşallah Üsküdar'da. O yüzden bununla ilgili önce esas işin estetik tarafının önemi üzerinde neler söyleyebiliriz? Bu estetik tarafı dilden tutun konuşmadan, seçtiğimiz kelimelerden, giyimden, kuşamdan, sesin güzelliğinden, sözün güzelliğinden, sazın güzelliğinden, yüzün güzelliğinden, bütün bu estetik tarafın irşattaki, insanları hakikate götürmedeki önemli rolü nedir Mehmetciğim?
Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Erkam Radyo ve Televizyon izleyicilerine sevgilerimizi, muhabbetlerimizi bendenizde iletmek istiyorum. Ramazanları mübarek olsun. İnşallah nice Ramazanlara, nice Kadirlere, İnşallah. Nice bayramlara hayırla ulaşsınlar.
Amin.
Zira ortam biraz tehlikeli, sağlık açısından oldukça sıkıntılı günler geçiriyoruz. Cenab-ı Hak da inşallah lütfeder. Bizi sıhhatle, afiyetle yine bu işlerde memur etmeye devam eder.
İnşallah.
Bu temenniden sonra zat-ı haliniz biraz ağır yük yüklediniz.
Estağfurullah.
Üzerime ama altından kalkabilecek miyim bilemiyorum.
İnşallah. Kalkarsınız.
Şimdi muhterem hocam, bu işlerle vazifeli olmak sadece insan için değil, bazı mekanlar da bu işler için vazifelidir. Bazı zamanlar da bu işler için vazifelidir.
Çok doğru.
Bazı kişiler de vazifelidir. Evet. Zaman ve mekan kavramı üzerinde gördüklerimizi zaten bütün dünyada görüyor. Bir caminin çeşmesinden kaç bin kişi abdest almıştır mesela. Onun öyle bir görevi var. Bir tekkenin zikirhanesinde kaç bin sada yükselmiştir gökyüzüne. Ama insanın fonksiyonu başka. Edirne Selimiye yıllardır o şekilde duruyor. Durduğu yerden konuşuyor ama insan geziyor toplum içerisinde. Etkileşim halinde, iletişim halinde. Ve nesil bırakıyor. Bir nesil sonraya bir şey bırakması lazım. Aksi takdirde adı sanı gidiyor. Evet, bunlar sadece ad ve san için yapılan şeyler değil ama bizim bir gayemiz ve ulvi bir medeniyet terakkimiz var. Biz onun peşinden çok hasretle yürümeliyiz ve kaybettiklerimizi, yitirdiklerimizi toplayabildiğimiz kadar elde ne kaldıysa onlarla yeniden ihyaya kendimizi memur addediyoruz. Cenab-ı Hak bu vazifeyle de bendenizi vazifelendirdiği için ben bundan çok bahtiyarlık duyuyorum. Çok da hamd ve şükür vesilesi benim için. Şimdi sorduğunuz estetik boyuta gelince bizim dinimiz bir Arap dini gibi takdim edilir. Zira Arap Yarımadası'nda intişar ettiği için evet doğru. Arap Yarımadası'nda vahiy geldi. Peygamberimiz Arap. Sonra bizim ibadet dilimiz Arap, ezanımız Arapça, Kur'an'ımız Arapça.
Ama öyle demiyorlar. Diyorlar ki o Kur'an-ı Kerim Rabça.
Bir başka taraftan ben şimdi buna bakış açısı...
Biz böyle kafa tası mantığı içinde yaklaşmıyoruz ama.
Evet.
Ama bu Rabça.
Evet. Şimdi burada benim ihsas ettirmek istediğim konu şu.
Evet, anladım.
Efendimiz bugün bizim yapmak istediğimiz, ulaşmak istediğimiz ulvi değerler, medeniyet terakkisi ve kültürel anlamda toplumsal hayatı kuşatan kültür değerlerimizin bütün köklerini o zaman temellendirmiş.
Tabii. Evet.
Yani biz bugün güzel ses üzerine bir mülahazada bulunuyorsak, bir şey konuşuyorsak, bizim asıl evet müzik bir sektör ya da bir kültür ya da bir gelenek filan, bu burası dursun. Ama bizim zihin altımızdaki, gönlümüzdeki esas yatması gereken büyük gaye, güzel sesi biz asıl Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için kullanmalıyız.
Tabii ya.
Bütün mesele burası.
Zeyyinul Kur'an'ı bi esvatikum değil
evet.
mi? Tabii.
Şimdi bütün İslam sanatları da böyle. Ya da İslam kelimesi altında kümelenmiş olan sanat ve estetik boyutlara da böyle bakmak lazım. Bir mahallenin yerleşimi nasıl cami konumuna göre olmak durumundaysa İslam estetiğine göre. Camilerdeki hat levhalarının cami girişinde, minberde, mihrapta nerelerde hangi ayetlerle mesaj verilmesi gerektiği. Bunlar çok ayrıntı ve çok ince düşünülmüş. Sesle ilgili son bir şey söyleyeyim. Mesela Efendimiz ezanı rüyada gören kişiye oku şu ezanı da dinleyelim demiyor mesela. Bilal sen oku diyor. Sen Bilal'e öğret diyor, Bilal okusun diyor. Şimdi bu nedir mesela? Demek ki bizim sesle ilgili yaptığımız icrada toplumsal etkileşimi kuvvetlendirmek için, manevi iklimi kuvvetlendirmek için kullandığımız bu ses aracını Cenab-ı Hakk'ın güzel ihsan ettiği insanlar üzerinden tecellisi orada çünkü. Tabii. Oradan dinlememiz tabii. lazım.
Erihni ya Bilal
evet.
değil mi?
Efendim? Şimdi estetik olarak bir başka konuda bir örnek daha takdim edeyim müsaadenizle. O da biz bugün duvarlarımızı süsleyen, işte burada da bir Hilye-i Şerif var. Levhalar içerisindeki yazıları sadece bir süs emtiyası olarak mı görmeliyiz? Hayır. Bütün hattatların bütün emeli aslında en güzel kelamı en güzel yazıyla hatta dökmektir. Bütün mesele bunun için aslında.
Ve hedef ne?
Hedef Kur'an-ı Kerim'i güzel yazmak.
Hedef onu okuyanı etkilemek.
Evet.
Göreni etkilemek.
Kesinlikle.
Görenin kendine gelmesini sağlamak.
Bu bakımdan bizim...
Yani sanat Allah için.
Evet.
Evet.
Bendenizin televizyon programlarında da sık sık dile getirdiğim bir cümle vardır. Sanat bir yakarış biçimidir diyorum.
Ya.
Yakarış sadece seccadeye oturup el açıp amin demek değildir. Sanat hayatın içerisindeki kendini muhafazadan, kendini sunmaya, kendini ifade etmeye, kullandığınız biraz önce arz ettiğiniz gibi kelimelerdeki estetik boyuta, yüzünüzdeki, kıyafetinizdeki, toplum içerisinde oturuş ve kalkışınızdaki adab erkan ve adab muaşeret kurallarına kadar her şeyi kapsayan bir durumdur. Ve biz bunun hep bütün köklerini orada arıyoruz. Bugün kaybettiklerimizin yerine koyulabilmesi için de orayı referans alıp elimizdeki teknik imkanları da kullanmak suretiyle biz bugün toplumu yeniden inşa demiyorum. Çünkü inşa etmek için komple yıkıp yeniden yapmak lazım belki. Ama bugün var olan ve bir şekilde gönül kırıntıları olarak toplumun bireylerinin kalbinde kalmış olan o nüveleri hareketlendirirsek, onları filizlendirirsek bu bizim için büyük bir bahtiyarlık vesilesi olur. Gelecek nesil bundan haberdar olmuş.
Şimdi Mehmetciğim burada çok güzel bir noktaya temas ettiniz siz. Bakın yazının en güzeli Allah'ın kelamı için kullanılmış. Tesibin en güzeli onun için kullanılmış. Cildin en güzeli onun için kullanılmış. Kapağın en güzeli onun için kullanılmış. Ya bütün bu güzelliklerin üst üste konmasının arka planında ne var dediğiniz zaman bir defa bir Allah yaptığı işi güzel yapanı sever hadis-i şerifine muhatap olmak. Aslında bu anlayış bizim İslam medeniyetinde hayatın her safhasına şamil.
Evet.
Ne yapıyorsan en güzelini yap.
Evet.
Çünkü Allah'ın huzurunda işini yapıyorsun. Allah'ın göz önünde yapılan işte eğrilik, büğrülük olmaz. Eksiklik, fazlalık olmaz. O yüzden hanımlar işte Mustafa Kap işlemişler. En güzel işlemelerini.
Kesinlikle.
Bütün itinayı ona göstermişler. Ben burada hep şunu rahmetli Necip Fazıl Üstad'ın hepsinin arkasında sanat için değil. Sanat Allah için.
Allah için olunca hepsini kapsıyor zaten.
Allah ile esas insanı buluşturmak için.
Evet.
O yüzden burada hani biz öyle diyoruz ya hep tasavvufta. Siz nerede olursanız olun. Allah sizinle beraberdir. Doğru. Cenab-ı Hak hepimizle her zaman beraber ama esas mesele biz onunla beraber miyiz değil miyiz? Allah'la beraberliği gerçekleştirmede kulun. Bu estetik unsurların önemi çok önemli. Bu konuda çok neler söyleyebiliriz?
Şimdi buradan edebiyata küçük bir bağlantı kurmak isterim. Toplum içerisinde yine yaşatılan çok yakın tarihimize kadar herkesin bildiği en azından 3-5 mısra, birkaç beyti ya da birkaç şiiri. Ya Yunus şiiri vardır. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Bunu Anadolu'daki herkes bilir. Biraz daha kulak kabartmış olanlar, Kudumun rahmetü zevkü sefadır ya Resulallah, zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Özellikle biraz muhip olan, biraz derviş, biraz yer öpmüş, tekke görmüş insanlar da bu tür şeyleri bilirler. Buradaki zerafeti, izaha muhtaç bu. Bunu biz topluma yeniden anlatmalıyız. Neden Efendimiz'e ya Muhammed, evet bu nida da çok var ama bir başka estetikle Efendimiz'in şefaatini talep adeta yakarış gibi, yalvarış gibi bir süsleme var sözlerde, yani naatlerde. Bir naat geleneğimiz var, yüzyılları sarih.
Ya, evet.
Ve bu naatlerin içerisine baktığımız zaman bir şair, divan sahibi bir şair, bir ya da birkaç tane Efendimiz'e naat yazmadan divanı kapatmıyor. Ehl-i Beyt'e mutlaka birkaç tane mersiye yazmadan divanı kapatmıyor. Bütün bunların yeniden güncellenmesi ve günlük hayata aktarılması gerekir. Biz bunlarla ancak peygamberle rabıta kurmuş oluruz. Aksi takdirde bizim için peygamber sadece görevini ifa etmiş olan bir kul mesabesinde kalır. Öyle tamam. Olunca...
Ve arşivlerde, tarihte kalmış bir...
Öyle olunca bizim Süleyman Çelebi'yi iyi anlama imkanımız olmaz. Süleyman Çelebi'nin nasıl bir ruh haliyle öyle bir 700 küsür beyitlik, efendim 770 beyitlik bir eseri, Efendimizin yaşadığı bütün o halleri, özellikle Miraç hadisesindeki tavsifleri, sıfatlandırmaları enteresan. Sanki kendisi de şahidiymiş gibi. Bi hurufu lafzu savt ol padişah. Bunu ancak ruhen kendisini orada hisseden insan yazabilir mesela.
Şimdi sen öyle deyince aklıma ne geldi? Emin Hoca tabii 66 senesinde Kayseri'ye geldiler. Bir ekip halinde mevlüt okumaya. Kadir Has rahmetli, babası Nuri Has rahmetli için hep bir Adana'da bir sene, bir sene Kayseri'de, bir sene İstanbul'da mevlüt okutur. İstanbul'un o zaman en Femi Muhsin sahibi mevlütanları, Femi Muhsin sahibi karilerini davet eder. İşte o zaman da gelmişler. Ben de İmam Hatip 5. sınıftayım. Hunat Camisi'nde mevlüt okunacak. Ama ben önceden gittim, öğle namazından önce kürsünün dibine oturdum. Sonra Emin Hoca geldi. Ama Emin Hoca tam 36 yaşındaydı. 32 yaşında. 32 yaşında. 34 doğumlu, 66.
Uçkın delikanlı.
Dedim ki hocam, işte ben kendimi tanıttım. Dedim ki hocam, bize derse geliyor ama bu vahyi bir türlü anlayamıyoruz hocam dedim ya. Hoca anlatıyor ama bir tatmin olamadım. Kâni dinle, kâni dedi. Sonra rahmetli Kâni Karaca çıktı. İşte bir hurufu lafzu savtol padişah.
Mustafa'ya
söylediği bir iştibah deyince orada kendi kendime dedim ki ya la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı bu ses frekansları gibi. Ne harfi var, ne savtı var, ne harekesi var. Ama işte harfsiz, savtsız, hareketsiz bir şekilde ve kendinden geldiğinden şüphe etmeyecek bir usul ile Mustafa'ya söyledi. Dedim ya, demek ki peygamberler bizim gibi normal insanlardan farklı, antenli insanlar. Allah'ın bu harfsiz, hareketsiz, savtsız kelamını alıp radyo gibi bizim anlayacağımız harfe, savta ve harekeye dönüştürüyorlar. Onlar antenli insanlar. Dedim barajdan işte 380 bin volt elektrik çıkıyor ama bunu hiç kimse evine çekemiyor.
Evet. Transformatör lazım.
Bir trafoya giriyor 380 bin volt, 220 volt çıkıyor. Onu herkes evine çekebiliyor. Ama öyle aletler var ki 220 volt da yakıyor. Ha, el ulema ve veresetül enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Onda da tutuyor 220 volttan sağ eliyle alıyor trafo gibi. Kalem pil, orta pil, yassı pil insanın anlayacağı şekle indirgiyorlar. Ve anladım, hiçbir problemim kalmadı vahiy ile ilgili. Sonra namazdan sonra, mevlitten sonra ne yaptın dedi. Yani çözdüm hocam dedim. Nasıl çözdün? Böyle böyle. Hay Allah razı olsun dedi ya. Benim zihnimdeki dedi soru işaretleri de giderdi. O zaman ben İmam Hatip 5. sınıf öğrencisiyim yani.
Evet.
Öyle deyince aklıma o geldi şimdi.
Evet, dolayısıyla Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif, Mevlid-i Nebi'yi Vesilet-ül Necat'ı yazmış olma ruh halini anlayamayız. Bir başka örnek verecek olursak, Akif'in Çanakkale şiirini anlayamayız mesela. Peygamberi şehadet mertebesinde komşu olunacak en yüksek makam olarak görmedikten sonra kimse canını vermez. O kadar basit değil o iş.
Evet, doğru. Evet.
Yani peygamberin yanında sırlanacağı hissi, imanı, onun güzelliği kendisini cezbetmedikten sonra kimse öyle kolay kolay can vermez.
Tabii zaten.
Onun için
evet.
Asakir-i Mansure-i Muhammediye.
Ya.
adeden. Asker ocağı, peygamber ocağı bizim bugünkü Türkçe lisanıyla. Bunlar hep toplumda böyle çekirdekleri var bunların. Kodları var. Ve bu kodları biz açmalıyız, sağlamlaştırmalıyız ve bugünün nesline yeniden anlatmalıyız. Bilhassa mesela Akif'i. Bu sene Akif yılı, İstiklal Marşı yılı. İşte bu memlekette kaç yıldır İstiklal Marşı çocuklarımız tarafından törenlerde okunuyor. Ama İstiklal Marşı'nın sadece lafızları okunuyor. Ruhu henüz değil daha. Ruhunun çok büyük bir izaha ihtiyacı var. Çünkü onu anlamak için Akif'in yetiştiği iklimi de biraz anlamak lazım.
Vallahi biraz da empati kurup o çekilen sıkıntıların, ezaların yaşandığı iklime inmek lazım.
Kesinlikle. Bak, iklim önemli.
Empati diyorlar ya hani buna. Bak. Evet. Aksi halde olmuyor. Yani böyle yandım, piştim, olgunlaştım diyor ya Hazreti Pir.
Evet.
Ya sadece ilmel yakın yetmiyor. Hatta aynel yakın bile yetmiyor. Ya hakkel yakın olduğunuz zaman anlıyorsunuz.
Evet.
O ızdırabı içinizde, o çileye sahip olursanız, Necip Fazıl'ın dediği gibi, kubur faresi hayat. Meselesiz, çilesiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. O çilesi olmayan adam, bunları ne anlayabilir ne de dinleyebilir.
Evet, doğru. Evet.
Onun için.
Bir diğer taraftan çok uzadı. Şu ifade edeceğim cümlenin devamında münacatlar vardı mesela. Cenab-ı Hakk'ı tavsif için onun zatını, sıfatlarını kendi tarif ettiğinin ve Efendimizin onu tavsif ettiğinin yönüyle bize anlatan münacatları okuduğumuz zaman Cenab-ı Hakk'a nasıl bir kulluk yoluyla yürümemiz gerektiğini, korkarak mı, utanarak mı, sıkılarak mı, mertcanen yürüyerek mi, dalarak mı, herkesin mizaç farkıyla birlikte bunları bize anlatıyor. Hakkın nasıl bir tecelligahı olduğunu ve biz orada hangi şeyi temsil ettiğimizi münacatlar bize anlatıyor. Buradan da edebiyatı toplumun gündemine getirmiş oluyoruz. Edebiyatçılarımız bize bir şey söylüyor. Musikişinaslar, güzel meşketmiş olan hafızlar ezanla, salayla bize bir şey anlatıyorlar. Mihrabiye'de Cenab-ı Hakk'ın ilka ettiği o manayı güzel sesli hafız cemaate dönüp anlatıyor. Şair edebiyatıyla anlatıyor. Hattat yazısıyla, müzehip tezhibiyle anlatıyor. Herkes bu anlamda bir vazifesi
evet,
var.
Vazifesi, evet. Mehmetciğim, bu sohbetin birinci bölümünü sözünüzü balla keserek noktalayalım. Allah razı olsun.
Çok teşekkür
ederim. Biraz da esasında sizin çok güzel besteleriniz var. Güfteler var. Buna ister zikir meclislerinde okunanlara bakın. Ondan sonra şimdi biz sizi rahmetli Hüseyin Sebilci'nin mirasçısı olarak görüyoruz.
Eyvallah.
Bunlar yeniden unutulmamasını, tekrar hayata kazandırılmasını sizin şahsınızda görüyoruz. Eyvallah. Allah sayenizi meşgul etsin.
Sağ olun. Çok
sohbetin ikinci bölümünü biraz da işin bu yönüne hasredelim.
Hay hay, memnun.
Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, Mehmet Kemiksiz Bey'le sohbetimizin birinci bölümünü istemesek de burada noktalıyoruz ama lütfen kulağınız ve gönlünüz yine de bu iftar sevincinde kalsın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Mehmet Kemiksiz Bey'le kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz.
Eyvallah.
Gerçekten Mehmetciğim, hem sesinizle hem gayretiniz ve çalışkanlığınızla çok ciddi bir yola doğru girdiniz. Bu da demin de söylediğim gibi köprü bir rol oynuyorsunuz. Köprü dediğim
geçmiş hani, ve gelecek arasında.
Geçmişi geleceğe bağlayan, özellikle bizim kültürel kopukluğumuzu gideren bir gayretin içerisindesiniz. Esas biraz da işin bu tarafına eğilelim. Şu anda ne yapıyorsunuz?
Evet, bütün ortaya çıkarılan güzelliklerin temelinde çok büyük bir emek göz nuru vardır.
Evet.
Kim yaptıysa yapmıştır.
Evet.
Bugün belki adı sanı yoktur ama o güzellik yaşıyorsa mutlaka birinin emeği vardır.
Evet.
Buradan yola çıkarak biz de dünyada yaşadığımız dönem içerisinde bizim öğrendiklerimizi bizimle paylaşma arzusunda olan arkadaşlarımızı bulup buluşturup onlara bu medeniyetin yüksek tasavvurunun özellikle dini hayatımızı çok etkileyen musiki alanında ne öğretebiliriz bunun aslında derdiyle. Veya biz buradan göçtüğümüz zaman
Allah gecinden versin.
mutlaka mukadderat bu
Amenna.
Bir gün.
Evet. Amen.
Ama biz geride sadece adımız sanımız kalsın diye değil de bu medeniyet yolculuğu bizden sonraki nesiller için daha sağlam temeller üzerinde yürüsün diye ne bırakabiliriz? Bunun çabası ve derdi içerisindeyiz. Bu tarafıyla elimizden geldiği kadar işte şu salgın dönemi hariç çok yoğun bir şekilde hem çocuk yaştaki gençlerimizden, yavrularımızdan istidatlı olanları tespit edip alıp...
Ya bir de sizin öyle bir akademi çalışmanız var, evet, değil mi? Evet. Ya Allah razı olsun, o bak hiç aklıma gelmedi o. Çok evet. iyi ettiniz.
Oradan işte,
Üsküdar'da.
Evet. 8 ile 12, 15 yaş arası gençler bunlar. Bunları alıyoruz. Cumartesi günleri sağ olsun Üsküdar Belediye Başkanımız da bize güzel mekan tahsis etti. Bu konuda çok emekleri var. Onun da teşekkür ediyorum Hilmi Türkmen'e. Okul çağlarındaki o çocukları alıyoruz. Cumartesi günü sabahtan öğleye kadar tıpkı konservatuar gibi nazariyatı, usulü, meşki.
Ya ne kadar güzel.
Öğleden sonra da Kur'an-ı Kerim talimi, tecvidi, kıraatı, ezan, kamet ve cami uygulamaları.
Ne kadar güzel.
Bu 4 yıldır devam eden bir çalışmaydı. İşte şimdi biraz akamete uğradı. İnşallah yeniden toparlanırsak bu çalışmayı sürdürmek istiyoruz.
Şimdi Üsküdar'ımız bu yönüyle büyük bir zenginliğe sahip.
Kesinlikle.
Bakın burada bir sadece işin musiki tarafına önem veren bir İmam Hatip Lisesi var.
Evet.
Bizim Bilal Erdoğan Bey onunla yakından ilgileniyor. Burada palet müzik okulu açılacak Çamlıca'da. Ona göre dizayn edildi bütün her şey. Bu yetenekli çocukların tespit edilip o yeteneklerinin önünün açılması.
Evet.
Ellerinden tutularak.
Bu çok mühim bir şey. Bizim geleneksel sazlarımızı icra edecek olan kendi ruh dünyamızı benimsemiş olan çocuklara ihtiyacımız
var. Ya ne kadar güzel.
Bu neden mühim? Hiçbir sazendeyi küçümsemek ya da dışlamak niyetinde değilim. Ama benim okuduğum ruhla bir naati okurken bana aynı ruhla eşlik eden bir sazendeyle ben bütünleşebilirim.
Tabii, evet.
Onun için o çocukların yetişmesi gerekiyordu. Bu arada bir yıllık bir denemede bulundum. O da şu, 8 ile 12 yaş arası kız çocuklarından 12 kişi topladım. Ne oluyor diye bakmak için. Kendi kızım da vardı bunların içerisinde. Şunu gördüm ki evet bu çok büyük bir emek, zaman ve sabır gerektiriyor. Ama bu işe de önem verilirse bizim bugün Kur'an kurslarımızda öğretici olarak bulunan hanımefendi okutucular ve okuyucuların okutma düzeyi yarınların gençlerini doğuracak annelerin tezinatı bakımından çok önemli olduğunu fark ettim. Bu çok meğer bizim önemsenmesi gereken bir meselemiz.
Ya, şimdi Mehmetciğim bak bizim Reşat Aksoy vardı. Üsküdar Kaymakamı sen bilir misin?
Bilmiyorum. Yok hatırlamadım.
Çok iyi bir kanuni ve doktor, müzikolog. Doktora tezi. Doktora tezinin konusunu biliyor musun? Türk dünyasında ninni besteleri. Ve ne olmuş? 1917 Bolşevik ihtilali olmuş. Efendim Allah'tan ve ahlaktan bahsetmek yasaklanmış. Türkçe konuşmak yasaklanmış. Anneler ne yapmış doğan çocuklarına biliyor musunuz? İtri'nin tekbirini ve Salat-ı Ümmiye'yi nameleriyle söyleyerek çocukları uyutmuşlar ki çocukların şuur altına onlar çakılsın da ileride büyüdüğünde, duyduğunda o sesi ondan bağlantı kurarak İslami çizgisini devam ettirsin diye.
Kesinlikle.
Bunu tespit etmişiz Reşat abi. Allah sağlık versin.
Dolayısıyla bu çocukların çalışması, kız çocuklarının çalışması, sonra büyük hafızların çalışması, bu çalışma 30 yıldır yaklaşık devam ediyor ve eksiksiz olarak bila bedel.
Elhamdülillah.
O bizim hayatımızın artık bir parçası oldu. Buradan konu başlıklarından bir tanesi unutmadan küçük bir açıklık getirelim. Bestelerle ilgili söz açtınız muhterem hocam. Şu an 1200 civarında eser
maşallah
oluştu. 70'in üzerinde de albüm var. Değişik içeriklerde albümler oluştu bir vesileyle. Her ne kadar bugün albüm bir ticari meta olmaktan çıkmış sadece fiziki tespit makamı gibi duruyorsa da biz yine de bu çalışmaları yapmak istiyoruz. Çünkü o fiziki tespitler bizim
ya, gelecek, kalıcı
hale gelmiş evet oluyor. Ninni deyince aklıma geldi. Bu bestelerin içerisinde farklı formlarda şarkılar var, marşlar var, klasik eserler var, kârnatık var, şuuller var. İşte TRT'ye 2 sene önce yaptık bendenizin de besteleri olan 2 tane şuul albümü, CD'si. Ama Çocuklara yönelik eserler de var.
Ya,
çocuk eserleri var.
Tabii ya.
Çocuk marşları var. Mesela Bestami Yazgan Hoca'nın çocuk edebiyatı ile ilgili çok güzel şiirleri var. Böyle basit cümlelerle çocukların aklında kalıcı ve ben onlardan epey besteledim ve çocuklarla yaptığımız meşklerde onları çocuklara meşk ettim ve gayet iyi neticeler aldık. Burada amaç şu, bir profesyonel müzisyen yetiştirmek gibi düşünmüyoruz. Orada bir takım kodları veriyoruz. Nasıl bir reklam ve dizi içerisinde müzikler insanı bir şeylere götürüyor ve bir şeylere bağlıyorsa. Mesela hatırladım şu, kahvaltıya başlarken besmeleyi çekerim diyor. Bu aslında direkt olarak bir hadis-i şerifi ortaya çıkarmış oluyor. Sonra başka yere uzanmam, kendi önümden yerim mesela.
Tabii ya, bir edebi anlatıyorsunuz.
Evet evet, bunu şiirle anlatıyor. Ben de müzikle onu vermeye çalıştım. Küçük bir not daha aktarayım. Hazreti Fatıma validemizden intikalle Hasan ve Hüseyin efendilerimize söylediği bir ninni var. İnne fil cennati nehran min leben diye.
Ya ya.
Bendeniz onu besteledim.
Ya o muhteşem bir şey ya.
O Şuler albümünde o da yer aldı.
Nedim.
Efendime
Allah söyleyeyim. Razı olsun. Yani.
Bunlar çalışılarak, bunlar zaman verilerek, emek verilerek, göz nuru verilerek ancak.
Üstad Mim Kemal Öke sık sık onu dinliyor.
Evet.
Özellikle. Çok da seviyor.
Çok güzel.
Evet.
Bu şekilde çalışmalar devam ediyor. İşte zaman zaman işte gönlümüze düşen bir takım hem tasavvufi manada hem Cenab-ı Hakk'a yakarış ve münacat sadedinde hem de Hazreti Peygamber'e olan hürmetimizi kendimizce ifade ettiğimiz naat şeklinde şeyler de yazıp onlarla da ilgili beste çalışması oluyor.
Hiç, Kemal Edip Hoca hiç baktın mı?
Kemal Edip Kürkçüoğlu.
Kemal Edip Kürkçüoğlu.
Bir tane hocamız. Var ondan.
Ali Rıza Saman hocamız.
Ali Rıza Saman'dan da
ya var. Muhammed, o büyük ismine hayran olurum.
Evet.
Diye başlayan.
Evet.
Ümmetidir deyiversen şu Rıza-yı Asiye. Ya Muhammed, ben öden vasılı canan olurum diye biten muhteşem bir şeysi var. Ya onlar bize şey öğretiyor. Demin siz söylediniz de bir yakarış.
Evet.
Bir münacat usulü öğretiyor bize, edebi öğretiyor. Yani böyle tüyleri diken diken eden bir deriyle. Efendim titrek ve titrek bir yürekle Allah'tan isterseniz istekleriniz hasıl olur.
Evet.
Bize onu öğretiyorlar. Boynu bükük, gönlü kırık, gözü yaşlı bir tavırla Allah'tan isterseniz isteğiniz hasıl olur. Bize o edebi öğretiyorlar. O nasıl o hiçlik, o tevazu, o alçak gönüllülük nasıl dillendiriliyor bize gösteriyorlar.
Ötri'nin bestelediği bir şey vardır, naat vardır, tevşih. Sayesi düşmez yere böyle bir nahli tursun
ya,
diye başlıyor. Mesela
evet, ya.
Şimdi el benim damen senin ya rahmeten lil alemin.
Ya, evet.
Bazı güfteleri okurken insan tüyleri diken diken
tabii
olmaması
ya,
mümkün
mesele,
değil.
Mesele işte tabii ya.
Çok büyük bir külliyatı.
Evet.
Ebu Bekir Kani'nin siz de hatırlarsınız. Gubar-ı payini almam
cihanı ya Resulallah.
Değişmem muyine hefta sumanı ya Resulallah.
Sen ne diyorsun ya? Duyunca
makdemi
teşrifin Adem sulbi pakinden
değişti
habbeye bağı cinanı ya Resulallah.
Kocaman bir tasavvuf külliyatını dört mısrada aktarmış
ya.
Oluyor. Onun için bizim de işte bütün emek ve gayretimiz bunun üzerinde. Enderun Teravih ve Cumhur Müezzini çalışması da
ama onu da siz ihya ettiniz. Allah razı olsun. Ha.
Bu veçile yapmaya çalıştık. Elbette vardı. Bu bir gelenekti. Zaten bizim geleneğimizdi. Hatta
ama tamam,
çok yaygındı.
Unutulmuştu.
Bir takım yerlerde, özel mahallelerde, tekkelerde falan uygulanıyordu. Farklı bir uygulama şekli ama toplumsal hafızaya bunun yeniden dönüştürülmesi, bir temcit okunma hadisesi mesela.
Evet.
Yeniden gündeme gelmiş oldu. Allah çok şükür bizleri bunlarla vazifelendirdi.
Ya ne güzel, zaten bizim Üsküdar'da bir Üsküdar Musiki Cemiyetimiz var bak.
Bendeniz oradan mezunum.
Yani şimdi Türkiye'de bizim musikimiz yasaklanmış. Hele bugünlerde bir sıkıntı daha var.
Evet.
Şimdi bütün hep kaldırmış Kültür Bakanlığı güya.
Türk müziği,
Türk laflarını kaldırmış. Ne rahatsız oluyorlarsa bundan. Ama evvelce bizim halk müziğimiz, Türk sanat musikimiz, efendim Türk musikisi, hatta halk müziğimiz bile yasaklanmış. Yerine hep Batı müziğinin her türlü argümanları yerine ikam edilmeye çalışılmış. Bu radyolarda filan yıllarca yasak konmuş bu.
Evet.
O yüzden yani bu hengamede Allah razı olsun o Üsküdar Musiki Cemiyeti gayret göstererek bu kopukluğu gidermiş.
Eyüp Musiki Cemiyeti, Üsküdar Musiki Cemiyeti, bunlar köklü cemiyetler.
Ama biz işte bir de siz dini musiki sahasında da siz. Ben burada bir tabii cerrahi tekkesi, Allah razı olsun.
Tabii. İşte ister, çok köklü bir gelenek.
Tabii ister o Fahri Efendi, ister efendim şey
Muzaffer Efendi.
Muzaffer Efendi. Bunlar müthiş bir şekilde o işte Sebil Cülsen Efendi'den aktarılan şeyleri bugüne taşımışlar.
Orada çok büyük insanlar vardı. Kemal tabii bizim, Tezergil Hoca.
Tabii tabii bizim şey vefat etti Yusuf Bey kubbe altında.
Yusuf Ömürlü.
O da bunları hep şeye döktü.
Notaya aldı.
Notaya aldı filan. Böyle bir kopukluk giderdi ama bir de bu işin uygulamada devamlılığını siz ve siz başlattınız ama arkanızdan inşallah daha i̇nşallah. Da geliyor. O yüzden size yürekten çok teşekkür ediyoruz. Yani bunlar ederim. Ama bu gayretler devam etmesi lazım. Artarak devam etmesi
burada,
lazım.
Burada evet bizim gayretimiz harcı alem olsun. Biz devam edelim gayretimize. Şunu yatsımamak lazım. Sanat, estetik alanları nazik, nazenin alanlardır. Bu alanlara sadece musiki alanı değil, diğer hattır, ebrudur vesaire. Bunların hepsini kastederek söylüyorum. Bunlar hem Osmanlı'da hem Selçuklu'da hem Fatimiler dönemine kadar gittiğiniz zaman bakın sanat ve sanatkarlar bilhassa Fatih döneminde çok büyük bir himaye altına alınmışlar. Ve onların sanatla toplumu etkileme güçleri artırılmış adeta. Ben bu tür mülakatlarda laf yerine gelince genellikle söylerim. Bir idarecinin aslında kültürel aynası yanında taşıdığı sanatkarlardır. Onun kültüre bakış açısını gösterir yanında taşıdığı sanatkar.
Tabii.
O bakımdan idarecilerimizin mutlaka sanat ve sanat camiasıyla içli dışlı olması, kendisi bilmeyebilir, anlamayabilir ama gül bahçesine girince mutlaka gülün bir tanesinin kokusu sinecektir diye düşünüyorum ben. İdarecilerimizin mutlaka sanat ve estetik boyutunda olan insanları hem himaye etmeleri, hem çevrelerinde bulundurmaları, hem onlarla bir takım toplumsal olaylara dokunuşları gerçekleştirmeleri gerekir ki biz topluca bir toplum eğitimine gitmiş olalım.
Ya zaten marifet iltifata tabi.
Evet.
İltifatsız meta zayi.
Zayidir. Evet.
Hatta bu konuda ben hep şey Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi onun tarikatındaki irşat ve insan anlayışı diye bir çalışmam vardı. Orada şunu gördüm ben. Hazreti Mevlana sanki Hazreti Davud Aleyhisselam'dan el almış. Çünkü Davud Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de sesi o kadar güzel ki o Zebur okuduğu zaman sadece etrafında insanlar ve hayvanlar değil dağlar ve ağaçlarda dönermiş. Hatta Ahmet Avni Konuk Mevlevi Mesnevi'yi şerh ederken demiri elinde mum gibi eriten dağları ve ağaçları etrafında yürüten peygamber diye tanımlar Davud Aleyhisselam'ı.
Evet.
Çünkü Hazreti Davud demiri eritiyor ama bunun Hazreti Mevlana'da yansıması nedir? En katı kalpli insanları bile
yumuşatıyor.
Sözün güzelliğini seçerek, sazın güzelliğini seçerek, sesin güzelliğini seçerek. Öyle bir etkiliyor ki o demir nasıl Hazreti Davud'un elinde yumuşacık oluyorsa en katı kalpli insanlar bile Hazreti Mevlana'nın elinde muma dönüyor.
Evet.
O yüzden bu güzellik, bizim esas bu etkiyi verecek gayret ve çalışmaları hızlandırmamız lazım.
Evet.
O yüzden mesela ben hep diyorum, semanın kaynağı nedir? Sema böyle gökten zembille inmiş, sağdan soldan çalınmış bir şey değil. Sema, tam işte Davud Aleyhisselam okuduğu zaman o güzel sesiyle, avaze-i bu aleme Davud gibi sal, baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Sadece insanlar ve hayvanlar değil, etrafında dağlar ve ağaçlar da dönermiş.
Hmm.
Oradan geliyor bu dönüş. Semazenlerin dönüşünün
devran.
Delili. Delili oradan geliyor. Ha ondan sonra geliştirilmiş. Tamam ayrı ama şeysi var. O yüzden bizim kültürümüzde çok önemli bu. Sesin güzelliğini kullanmak, sözün güzelliğini kullanmak, sazın güzelliğini kullanmak. Bu konuda tabii siz esas çok mahirsiniz.
Eyvallah.
Biraz da bu konuda neler yapmak lazım?
Şimdi biraz önce bir inkıtadan bahsettiniz ya siz. Bu inkıtalı dönem aslında sadece bir takım şeylerin yasaklanmasıyla bitmemiş. Osmanlı'dan yeni döneme intikal ederken biz kendi sahasında iyi yetişmiş olan bilhassa iyi okuyucuları kaybettikçe toplum içerisinde okuyucu sayımız azalmış. Bunu neden söylüyorum? Bugün yeniden biz aynı ihtişama yürüyebilmemiz için o yürüyüşü devralabilmek için, eski ihtişamlı yürüyüşü devralabilmek için oraya bakmamız lazım. Onlar ne yapmışlardı da bu ihtişamı evet yakalamışlardı? Ya. Oraya bakmamız lazım.
Evet, güzel.
Bu konuda benim bazı tespitlerimi, önerilerim var. Bir, İstanbul usulü erkanı ses kullanma, tavır ve adabı almamış hiç kimseyi İstanbul camilerinde görev yaptırmamalıyız. Anadolu'dan gelen insana herhangi bir eğitim vermeden İstanbul'un Selahattin camilerinde görev yaptırmamalıyız.
Selahattin camiler,
Selahattin
evet.
Camileri.
Tabii.
Neden? Osmanlı bunun tersini yapmış. Anadolu'dan güzel sesli insanları getirmiş, eğitmiş. Burada onları icra-i faaliyette bulundurmuş. Sonra onları Anadolu'ya göndermiş irşad için. Orada Enderun'u yaymış. Evet. Yani Enderun'un sadasını orada yaymış. Burada en güzelini yapmış. Oraya da taşımış. Maraş'ta fasıllar olmuş. Antep'te fasıllar olmuş. Konya, Sivas, Erzurum musiki'nin meclisleri olmuş. Diyarbakır kültürün
Urfa
kaynadığı tabii yer. Nasıl olmuş bunlar? Payitaht İstanbul. Nasıl oluyor? İstanbul'dan giden öğreticiler, muallimler vasıtasıyla oluyor. Şimdi biz tam tersini yapıyoruz. Anadolu'da güzel sesli bir arkadaşımızı alıyor, getiriyor, Selahattin Camii'ne koyuyor. Peki kültür transferi tersine dönmüş oldu bu sefer.
Evet.
Bu bir. İkincisi, biz yine geçmişimizle bu adamlar nasıl okuyorlardı da cemaat öyle tepki veriyordu sorusunun cevabını bulmak için Abdurrahman Efendi'nin bir aşrını dinlemek lazım mesela.
Ya.
Esat Gerede'nin bir Viladet Bahri'ni dinlemek lazım mesela. Çok uzak değil. Yani 1988'de vefat etti. Yusuf Gebzeli'nin bir ezanını dinlemek lazım
ya,
mesela.
Ya Üsküdar'da değil mi? Ya.
Dursun Çakmak'ın bir kametini, bir tesbihatını dinlemek lazım mesela.
Evet ya, hepsini Allah rahmet eylesin.
Bakınız abi, birkaç yerde örnek verdim. İki tane bu konuda misal olsun diye arkadaşlarımız mutlaka hevesleri var bunları ve takip ediyorlar. Bunu çok soruyorlar çünkü. Nasıl dinleyelim? Kimi dinleyelim? Bir tane aşırı söyleyeyim. Abdurrahman Efendi'nin İsra Suresi'nin bir önceki sureden birkaç ayet okuyup İsra Suresi'nin birinci ayetiyle tamamladığı bir aşırı var. İsra Suresi'nin ilk ayetini birkaç tekrar alıyor. Sonra da ayetin bitiminde bitiriyor. Bir önceki sureden besmele ile bağlayıp İsra Suresi'nin baş tarafını okurken orada küçük bir ses hareketiyle bütün camideki insanları figan içine koyuyor. Ben okuyuşları tarif ederken, okuyuş nedir? Aslında biz niye okuyoruz? Biz niye müzik yapıyoruz? Biz niye ezan okuyoruz? Niye? Aslında iki tane unsur var bunun. Etkilemek ve etkilenmek diyorum.
İşte güzel.
Eğer etkileyebiliyorsanız, okuduğunuz tesir ediyor. Etkileniyorsunuz ama etkilemiyorsunuz. O yol devam etse muhakkak gerçekleşecek.
Evet.
Ama ikisi birden olursa işte Abdurrahman Efendi'nin o okuduğu aşır gibi oluyor. Bir tane daha misal var bunda. Hafız Esat Gerede'nin TRT'nin henüz televizyon olmadığı dönemde, radyo olduğu dönemde bir Viladet Bahri var. Radyo kaydı olarak. YouTube'da da var, arkadaşlarımız ulaşabilirler. Okuyor, biliyorsunuz gayet böyle muhrik bir sesi var.
Tabii.
Tok bir ses. Ve cemaat de çok tepki veriyor ona. Yani Allah Allah diye nara atanlar caminin içerisinde falan. Oysa bağırıp çağırmıyor hoca. Yani gayet kendi ses tonuyla konuşur gibi okuyor adeta. Viladetin son kısmına, o Efendimizin doğum anını ifade eden biraz daha böyle lahni okunan kısımlar var ya, geldi bir akkuş kanadıyla revan diye başladığı bölümler, arkamı sığadı kuvvetle hemen, doğdu ol saatte sultan diye, burayı okurken orada kendi yazmış olduğu bir kasideye giriyor. Sebebi hılkati alem, yüceden evet sesleniyor,
evet,
uyan ey alemi İslam, bu gece yatma diyor. Bu gece inmiş idi Hazreti Kur'an-ı Mübin, bu gece fahrini arz eyledi semaatü zemin ve Esat Gerede hüngür hüngür ağlıyor, cemaat de ağlıyor ve mevlidi orada bitiriyor. Şimdi
Allah razı olsun.
Olay bu. Hadise bu.
Olay bu, evet.
Evet.
Yani ben bir Kânikâra Karaca üstadımız, ona da dediler ki Neva makamında bir mihrabi oku. O da Estağfirullah innallâhe fâlikul habbi ve nevâ diye başladı. Muhteşem. Evet, Erkam Radyomuzun ve televizyonumuzun değerli dinleyicileri, Mehmet Kemiksiz Üstadımızla bu İftar Sevinci programını istemesek de burada sonlandırdık. Bir başka İftar Sevinci programında daha buluşmak üzere sizlere hayırlı iftarlar diliyor. Hepinizi Hakk'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.